Ayrım 11. Atatürk ve Kayıp Kıtamu'nun şifresi. Derleyen Harika Yamak. Sayfa 155. Kuzey Amerika'nın tarih öncesi medeniyetleri. Tarih öncesi medeniyet kalıntılarının yaklaşık olarak nerelerde bulunduğunu gösteren geleneksel bir Kuzey ve Orta Amerika haritasını kendim çizdim. Bir tek çember, tek bir uygarlığa, iç içe iki çember, iki uygarlığa, iç içe üç çember ise üç ya da daha çok uygarlığa işaret etmektedir. Alaska'dan Hornburn'una dek son derece eski halkların kalıntılarına rastlanabilmektedir. Bu arada çok önemli bir gerçek de su yüzüne çıkar. Kıyı hattına yakın çok çok eski insan kalıntılarına rastlanmamaktadır. Bu konuya ileride değineceğim. ABD'nin batı eyaletlerinde 3 ya da 4 uygarlığın kalıntıları mevcuttur. Bunlardan biri hariç tümü doğal felaketler sonucu yıkılmıştır. Geriye kalan sonuncu ise batı dağlarımızın yükselmesiyle ortadan silinmiştir. Utah, Nevada, New Mexico, Arizona, Colorado, Meksika ve Orta Amerika günümüz arkeoloğu için üzerinde çalışılacak en verimli bölgeleri oluştururlar. Dünyanın başka hiçbir bölgesinde incelenecek bu kadar çeşitli malzeme yoktur. Dahası insanla ilgili en eski kalıntıların bazıları da bu arkeolojik hazinelerin kapsamındadır. Bazı nadir örnekler olasılıkla miyosenik döneme dek gider. Üçüncü zamana dek uzanan kalıntılar bulunduğu ise kesindir. Bu kalıntılar saçı sakalı ağarmış bilgelere benzerler. Anlatılan öyküleri dinleyecek ve bunları içtenlikle değerlendirecek zeki, sevimli, inançlı öğrencilerini bekler gibidirler. Öğrenci onların kırışık ve doğa koşullarından yıpranmış yüzlerindeki yazıları okuyabilmeli ve bunları zekice değerlendirebilmelidir. Sırlarını ellerinden alıp kaçmak için çok yaşlı ve çok saygındırlar. Onların dilini ve alfabesini anlayabilmek için önceden hazırlanmış olmalıdır. Bu medeniyetlerin kanıtları taştan, ok ve silah başlıklarından, nadide çanak çömlek, mücevher ve resimlere ve betondan ve taştan inşa edilmiş koskoca kentlere dek uzanır. Quetzal Ülkesi. Kuzey ve Orta Amerika'da yerleşen ilk halk olan Quetzallar, arkalarında gelenekler dışında hiçbir şey bırakmadılar. Bulunan insana ait en eski kalıntılar arasında Quetzallara ait bazı şeyler olması da elbette mümkündür. Quetzallarla ilgili çok sayıda efsane bulunmaktadır. Guatemala'nın yoğun ormanlarında sarışın beyaz kızılderililere ait köylerin hala bulunduğu anlatılmaktadır. Bu kızılderililerden biri haftalarca bu köylerden birinde yaşadığını da iddia ediyordu. Kendisine en otantik Quetzal bilgisini aktarmışlardı. Dilleri Maya diliydi ve Kral Quetzal, yenilip devrildiği zaman ormanlara kaçmış olanların torunları olduklarını iddia ediyorlardı. Pigmeler. Yucatan hakkında yazmış pek az yazar pigmelerden de söz etmiştir. Ancak arkalarında bıraktıklarına bakılacak olursa bu önemli küçük halk yaşamış olmalıdır. Çünkü Doğu Yucatan sahili ve bu sahile yakın adaların birçoğunda pigme evlerini ve küçük tapınakları görmek bugün de mümkündür. Bu bölge yerlileri arasında çok da uzak geçmişte olmamak üzere bir zamanlar burada yaşamış pigmeler hakkında birçok efsane anlatılır. Meksika'da, Niskute'de ve başka yerlerde pigmelere ait birçok taş kalıntı bulunur. Onlara ait her şey cüceleştirilmiş haldedir. Odalar küçücük, tavanlar ise son derece alçaktır. Kozumet adasında yüksekliği sadece 91 santim, genişliği de sadece 46 santim olan bir kapıdan girilen küçücük bir tapınak bulunur. Sıradan bir kapının ölçüleri bunlardır. Sorun şudur ki, acaba Amerika'da nesilleri bütünüyle tükenmiş olabilir mi? Honduras'ta avcı ve araştırmacıların dağların karanlık vadilerinde onlara hala rastladıklarını anlatırlar. Boyları 90 santim civarındadır, esmer tenli ve çok uzun siyah saçlara sahiptirler. Maya dilini akıcı biçimde konuştukları da söylenmektedir. 6. Bölüm: Mu Medeniyeti ve Türk Medeniyetleri ile ilişkisi. Türklerin atası Yafes. Yafes, Latince Lafeth veya Lapetus anlamına gelir. Hazreti Nuh'un üçüncü oğlu ve Türklerin atasıdır. Şecerelere göre Nuh peygamberin oğullarından biridir. Kırgız sözlü geleneğinde Capaş şeklinde de kullanılmıştır. Birçok bilimsel kaynakta Yafes olarak kaleme alınmış olan bu isim, yazıcı zadenin eserinde Yafet olarak geçmiştir. Yafes, Arapça eserlerde Yafes bin Nuh, Nuh'un oğlu şeklinde geçmektedir. Hazreti Nuh, ikinci Adem olarak da anılmaktadır. Tufandan sonra insan soyu Hazreti Nuh'un oğullarından türemiştir. Hazreti Nuh'un üç oğlu vardı. Ham, Sam, Yafes. Ham, Habeş ve Afrikalıların, Sam, Arapların, Yafes de Türklerin atası olarak bilinmektedir. Şimdi yeryüzünde yaşayan tüm insanlar bu üçünün soyundan gelmektedir. İnsanlığın başlangıcında insanların ömürleri uzundu. Bu durumda insanların çoğalmasını sağlama gibi hikmetlere dayanmaktadır. Hazreti Adem'den sonra insanlar çoğalmıştı ancak Allah'ın dinini terk etmişlerdi. Nuh aleyhisselama inananlar fazla değildi. Sonunda o inatçı kavmin cezaları yaklaşmıştı. Hazreti Nuh'tan bir gemi yapması istenmişti Allah tarafından. Gemiyi bitirdiğinde şiddetli yağmurlar yağmaya başlamış, yeryüzü deniz kesilmişti. Hazreti Nuh kendisine inananları gemisine aldı. Bunların sayısı 40 erkek ile 40 kadından ibaret bulunuyordu. Aralarına Hazreti Nuh'un Sam, Ham, Yafes adındaki oğulları da vardı. Yam veya Kenan adındaki oğlu ise Hazreti Nuh'a isyan etmiş ve gemisine binmemişti. Nihayet gemi dışında bulunanlar tamamen suların dalgaları arasında kalmış ve helak olup gitmişti. Sonra yağmur kesilmiş, sular çekilmiş, gemi de Musul civarında Cudi denilen dağın üzerine oturmuştu. Hazreti Nuh bu gemiye hayvanlardan da birer çift almıştı. Bu tufan olayı bütün yeryüzünü kapsamıştır. En yüksek dağların tepelerinde görülen deniz hayvanlarının fosilleri ve eski zamandan beri taş kesilmiş hayvanların cesetleri görülmektedir. Böyle bir tufan olayının yeryüzünde bir ceza örneği oluşturması Allah'ın kudreti karşısında imkansız değildir. Bazı düşüncelere göre de bu olay sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu Babil bölgesinde meydana gelmiştir. Deguignes'e göre Yafes'in 8 oğlundan en büyüğü Türk ismine sahipti. Hammer tarihinde şecerenin ilki olan Türk, herhalde Herodot'un kitabındaki Targitaos ve kutsal kitaptaki Takrama'dır deniliyor. Yaşar Kalafat'a göre ise Türklük, adını bu Türk atadan almıştır. Türk ata, Hazreti Adem'in torunlarından olan Hazer'in oğlu Yafes'ten gelmiştir. Türk ata, ilahi tebligat yapılmış olan tebligatçılar hiyerarşisinde yer almaktadır. Bu tebligatın yasaları Türk töresi ve bu töreyi besleyenler tamamen Türktür. Bu bildirinin dili de Türkçe idi. Bundan da dolayı Türk dili kutsal bir içeriği kapsamaktadır. Bu bildirilerin ulaştığı coğrafyalar ise Türk dünyası coğrafyasını oluşturmaktadır. Yaşar Kalafat, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar devam eden ilahi düzen bildirgesinin Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti Yafes'e, ondan da Hazreti Türk'e geçtiğini düşünmektedir. Türk inanç tarihinde Türkler Tanrı'nın Türk kağanları, Türk töresini uygulayıp devam ettirmeleri için gönderildiğine inanmışlardı. Bu özelliğiyle Türk kağanın göksel bir kutsanmışlığı ve töre sorumluluğu bulunuyordu. Bu özellik ve göksel mesajın sorumluluğunu Bilge Kağan'ın kitabe yazısında görmek mümkündür. Yafes çocukları çoğalınca onlara reis olmuştu. Bunların hepsi dedeleri Nuh aleyhisselamın gösterdiği gibi Allah'a tapıyorlardı. Yafes nehirden geçerken boğulduğunda Türk ismindeki küçük oğlu babasının yerine geçmişti. Onun çocuğu çoğalarak bunlara Türk denildi. Bu Türkler ataları gibi Müslüman, sabırlı, çalışkan insanlardı. Onlar da zamanla çoğalmış ve Asya'ya yayılmıştı. Türk, veliaht olduğuna babasından kalmış halkları korumuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarih tezini savunurken şunları söylemiştir. Efendiler, bu insanlık dünyasında en az 100 milyonu aşkın nüfustan oluşan büyük bir Türk milleti vardır ve bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında da bir derinliği vardır. Efendiler, bu derinliği isterseniz ölçelim. Birinci ölçek, tarih öncesi devirlere ilişkin ölçektir. Bu ölçeğe göre Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh aleyhisselamın oğlu Yafes'in oğlu olan kişidir. Tarih döneminin belge tedarikinde pek hoşgörülü olan ilk evrelerine biz de hoşgörü gösterelim. Fakat en açık ve kesin ve en maddi tarih kalıntılarına dayanarak söyleyebiliriz ki Türkler 15 yüzyıl önce Asya'nın göbeğinde muazzam devletler kurmuştur ve insanlığın her türlü yeteneği onda ortaya çıkmıştır. Eski Türk boylarında çok eski devirlerden beri yaygın bir inanca göre Hazreti Nuh tufandan sonra oğlu Yafes'i Türk yurduna göndermeden önce ona Yada adı verilen büyülü bir taşı oğluna vermiştir. Türklerin babası olarak kabul edilen Yafes bu taşı Türklere vermiş, daha sonra bu taş Oğuz Han'a geçmiştir. Türk adından Tugar olarak bahseden en eski belge Musevilerin Ahdiyatik'tir. Ahdiyatik en eski İbranice eser olarak kabul edilmektedir. Dünya varlığından, milletlerden, devletlerden ve dünyanın kuruluşundan bahseden en eski eser olan Ahdiyatik'in bölümlerinde, insanlığın doğuşu bölümünde anılan Tugar, Nuh'un oğlu Yafes'in oğludur. İsa'dan 458 sene önce yaşamış olan Musevi tarihçisi Hazkiyal, Tugar'la ilişkilendirilen Torokların yaşadığı bölge olarak Orta Asya'yı göstermektedir. Ünlü tarihçi Joseph Flavius şöyle diyor: Toroklar, Dara'nın ülkesinin bitiminden başlayan ve sonu bilinmeyen yerlere kadar geniş sahalarda yaşayan, başlıca 9 kola ayrılı büyük bir millettir. Çin kıtası da Torokların egemenliği altındadır. Ahdiyatik'in en tanınmış yorumcusu Mendelssohn, yaratılış konusunu açıklarken Torok tabirinin Türk olduğunu ve bu deyimin Turan şeklinde kullanıldığı zaman Türklerin asıl vatanı olarak anlaşılması gerektiğini karşılaştırmalarla anlatır. Türkler Benu Kantura evlattı mı? Osmanlılarda tarih anlayışı silsilenameler şeklinde hikaye edilen kutsal bir tarihtir. Bu anlayış içinde şecerelerini Hazreti Nuh'un oğlu Yasef'e kadar götürmektedirler. Modern çağların ırk ve ulus tartışmaları içinde Hazreti Nuh'un üç oğlu, ayrı üç ırkın ataları haline gelmiştir. Ham ve Hamiler, siyahları, Sam ve Samiler, Semitleri, Yafes ise beyazları temsil etmektedir. Böylece Osmanlılar adeta farkına varmadan kendilerini batılılarla birleştirmişlerdir. İbni Hacer, Türkler hakkında ilgili bölümde şu açıklamalara yer vermiştir. Türklerin aslı hususunda ihtilaf edilmiştir. Hattabi, onlar Benu Kantura evlatlarıdır. Kantura, Hazreti İbrahim'in cariyesi idi. Ancak onlar Türklerden bir cinstir. Oğuz da öyle denilerek bu görüş tenkit edilmiştir. Ebu Amr, Türkler Yafes'in zürriyetindendir. Bunlar birçok boylara ayrılır demiştir. Vehb B. Münebbih der ki, onlar Yecüc ve Mecüc'ün amca çocuklarıdır. Zülkameyn, seddini inşa ettiği zaman Yecüc ve Mecüc'den bir kısmı orada bulunmuyorlardı. Onlar terk edildiler. Böylece kavimleriyle birlikte seddin dahiline giremediler. Bu sebeple terk kökünden olmak üzere onlara Türk denildi. Türklerin Tübba neslinden oldukları da söylenmiştir. Keza Efrudun B. Sam B. Nuh soyundan oldukları veya Yafes'in kendi sulbünden oldukları veyahut İbn-i Kumi B. Yafes soyundan oldukları da söylenmiştir. İslam kaynaklarında Çinliler de Türkler gibi Yafes'in soyundan gösterilmektedir. Joseph de Guignes'te Büyük Türk Tarihi adlı kitabında Türklerin atası olarak Nuh peygamberin oğlu Yafes'i söylemektedir. Hatta Yafes'in oğullarından birinin adının Türk olduğunu, Hazar, Türkistan ve Volga ırmağı çevresinde yaşadığını ifade etmektedir. Tarihi Enbiya ve Hükem'de Hazreti Nuh'un evlatlarından Yafes'ten söz edilirken, Sultan'ın hal tercümesi sebebiyle Yafes ve soyu hakkında başka bir tarihte bilgi verileceği için burada fazla bilgi verilmeyeceği kaydedilir. Bu kayıt şöyledir. Bu tarih yazılırken akılda sultanın hallerinin ve soyunun kaydedileceği bir tarih yazılması da vardır. Yüce Tanrı izin verirse bu konu Yafes tarihine ayrılmıştır. Bu sebeple sonra olacaktır. Burada. Bu kadar ile yetinildi, özetlendi. Oğuzlar genel olarak Türkmen adıyla kaynaklarda geçmiş ve tarihi alanda bu adla tanınmışlardır. Köprülü'nün Oğuzların Müslüman olan gruplarına Türkmen adının verildiği görüşü genel kabul görmüş, Kaşgarlı Mahmut'un eserinde de Türkmen ve Oğuz adı çok yerde bir arada kaydedilmiştir. Ebu Hayyan'ın Oğuzboy adı için sözlükte verdiği Yafes'ten sonra Türklerin büyük babasıdır. Ar, Ebul, Tülkul, Kebir, Bade, Bir, Yafes. Tanımı dikkat çekicidir. Burada Türk soyu ile ilgili efsanelere atıf yapılmıştır. Tevrat'ta mevcut söylentilerle Türk soyunun Nuh peygamberin oğlu olan Yafes'ten geldiği bildirilmiştir. Kaşgarlı Mahmut'un divanında da şu bilgiler vardır. Türkler aslında 20 boydur. Bunların hepsi Tanrı kutsal kılası, Yalavaç Nuh oğlu Yafes, Yafes oğlu Türk'e dek ulaşır. Türklerin Müslüman olmaları dolayısıyla soy kütüklerini İslami köklere bağlamaları gayet doğaldı. Oğuz namelere dayanan Ebul Gazi Bahadır Han, Türklerin şeceresini Nuh peygamber ile Yafes'in neslinden başlatır. Oğuz Kağan destanına göre Oğuz'un ilk atası Nuh'un oğlu Yafes'tir. Nuh, yeryüzünü oğulları arasında bölüştürdüğü zaman oğlu Yafes'e doğu illeri ve Türkistan taraflarını verir. Yafes, Türklerin deyişine göre Olcay Han diye anılır. O, göçebe olarak yaşardı. Yaylak ve kışlakları Türkistan'da bulunurdu. Dihib Yavgu, Olcay Han'ın oğludur. Bunun da 4 muteber ve şöhretli oğlu vardı. Karahan, Orhan, Kürhan, Küzhan. Karahan, babasının yerine tahta geçer. Bir oğlu dünyaya gelir. Çocuk 3 gün 3 gece anasının sütünü emmez. Herkes onun öleceğini düşünürken annesinin rüyasına girer. Çocuk annesine, "Eğer sütünü emmemi istiyorsan biricik yaratıcıyı ikrar ve itiraf et," der. Kadın 3 gece aynı rüyayı görür. Bu kavim kafir olduğundan kadın meseleyi kimseye anlatmaz. Kocasından gizli olarak Allah'a iman eder. O anda çocuk anasının sütünü emmeye başlar. Oğuz'un temizlik ve güzelliğine herkes hayran kalır. Bir yıl sonra konuşmaya başlar. Oğuz daima Allah'ı anıp ona şükreder. Her türlü bilim ve hünerde, ok atmada, kargı kullanmada, kılıç çalmada, bilgi hususunda aleme ün salacak şekilde gelişme gösterir. Babası evlenme çağı gelince onu iki amcasının kızıyla sırayla nişanlar. Oğuz önce onları Allah'a inanmaya davet eder. Onlar bunu kabul etmeyince Oğuz onlardan uzaklaşır. Orhan'ın kızı Allah'ı kabul ettiği için Oğuz onu alır. Onu herkesten çok sever. Oğuz'un avda olduğu bir zamanda eski eşleri Oğuz'un Allah'a inandığını ve bunun için kendilerinden uzaklaştığını babasına anlatırlar. Oğuz'un babası ve akrabaları Oğuz'u öldürmeye karar verirler. Oğuz avdan dönünce durumu anlar. Babası ve amcaları Kürhan ve Küzhan'ı öldürür. 75 yıl amcalarının askerleriyle savaşır. Onları yendikten sonra Oğuz yönünü dışa çevirir. Oğuz, cihangirlik için sefere çıkarak muhtelif yerleri ülkesine katar. 1000 yıllık bir hayattan sonra yerini oğlu Künhan'a bırakır. Reşideddin'in Cami-üt Tevarihindeki bir destanda, Türklerin ilk hükümdarının Nuh peygamber oğlu Yafes olduğu ifadesi ile başlanmakta ve Yafes'in Türkçe Olcayhan adını taşıdığı söylenmektedir. Olcay sözünün Moğolca olduğu malumdur. Bahattin Ögel kaynaklarda Ebülce veya Abulca olarak da geçen bu ismin en doğru şeklinin Bulca olması sonucuna varmıştır. Sonradan düzülen birçok soy kütükleri peygamberler tarihine göre Nuh peygambere bağlanmışlardır. Çingiz Han çağında yazılan Oğuz destanları peygamberler tarihine pek itibar etmemişler ve kendilerinin menşelerini ilk ata Bulca Han ile başlatmışlardı. Bununla beraber ne de olsa İslamiyet'in tesiri altında olan yazarlar Bulca Han'ın Nuh'un oğlu Yafes olduğunu da söylemiştir. Fakat sonraki destanlar, mesela Ebul Gazi, Türklerin soy kütüğüne Yafes ile başlamış ve Bulca Han'ı da onun soylarına bağlamıştı. Ebul Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakinmesinde Oğuz, anasını doğrudan Müslüman olmaya davet etmiştir. Ebul Gazi, Türk halkının ta Yafes'ten Alınca Han'a kadar Tanrı'nın birliğine iman ettiklerini, fakat Karahan döneminde büsbütün kafir olduklarını söylemiştir. Ebul Gazi, Reşidettin ve ekibinin yeğledikleri Biricik Tanrı'yı ikrar ve itiraf ifadesini açıklama ve zenginlik ve paraya dayalı bir cahiliye dönemi manzarasız çizme gereği duymuştur. Müslüman ol ve hak dinine gel. Yok gelmezsen ben de senin sütünü emmem diyordu. Bunun üzerine annesi oğlunun bu isteğine dayanamadı ve Tanrı'nın birliğine iman getirdi. Bunun üzerine Oğuz Han annesinin memesini emmeye başladı. Fakat annesi ne gördüğü rüyaları ve ne de oğlunun isteği üzerine Müslüman olduğunu hiç kimseye açmadı. Çünkü Türk halkı Yafes'ten ta Alınca Han'a kadar Tanrı'nın birliğine iman etmişti. Ama Alınca Han'dan sonra Türkler çok zengin olmuşlar ve servetle paraya esir olmuşlardı. Bütün memleket Tanrı'yı unutarak kafir olmuş ve kötü yola sapmışlardı. Karahan zamanında ise büsbütün kafir olmuşlar ve küfre sapmışlardı. Mesela bir baba, oğullarından birinin veyahut da bir oğul babasının hak dinini kabul ettiğini duysaydı hemen onu düşünmeden öldürürdü. Türkmenbaşı'nın Ruhnamesinde Türkler. Türkmenistan Devlet Başkanı Sapar Murat Türkmenbaşı'nın Ruhname adlı eserinde Hazreti Nuh'a ve onun öğütlerine ayrıcalıklı bir yer verilmiştir. Bunun nedeni Türkmen halkının Hazreti Nuh'a kadar uzanan tarihi geçmişi olduğuna inanılması ve Nuh peygamberin oğullarından Yafes'in soyuna yurt olarak Türkistan bölgesini verdiğinin kabul edilmesidir. Ruhname'de yer alan bu düşünce tarih kaynaklarınca da teyit edilmektedir. Örneğin Abul Farac tarihinde yer alan bilgilere göre Hazreti Nuh tufan olayından sonra dünyayı Sam, Ham ve Yafes adındaki üç oğlu arasında taksim etmiştir. 1. Sam oğullarına meskun dünyanın ortasından doğudaki ucuna kadar uzanan bölge düşmüştü. Bu bölge Filistin, Arabistan, Fenike ve Suriye ile iki nehir arasındaki bütün bölgeleri, Mezopotamya'yı, Asur, Babil, İran ve Hindistan'ı ihtiva ediyordu. 2. Ham oğullarına doğudan batıya kadar bütün güney ülkeleri, Orta ve Güney Hindistan, Mısır, Libya, Afrika ile kuzeye doğru Kilikya, Lidya ve Akdeniz adalarından Kıbrıs, Sakız, Sicilya ve daha 20 ada düştü. 3. Yafes oğullarına ise doğudan batıya kadar bütün kuzey, Almanlar, Türkler, Kapadokya, Asya, Tarki, Trakya, Yunanlılar, İonya, Roma, Bizans, Slavlar, Bulgarlar ve İspanyollar düştü. Ruhname'ye göre Yüce Allah, kutsal emriyle Hazreti Nuh'a bazı sayfalar göndermiş, Hazreti Nuh da bunları kendi soyundan gelen insanlar arasında oğlu Yafes aracılığıyla da Türkistan halkına yaymıştır. Bu kutsal sayfaların özü tamamen ahlak güzelliğine aittir. Osmona Ağlı Sıdıkova göre ise insanoğlu Adem ata ile Havva anadan türemiş, daha sonra Nuh ve Nuh'un üç oğlu Ham, Sam, Yafes olarak nesil devam etmiştir. Yafes'in oğulları Ariler ve Turaniler olarak ikiye ayrılır. Yazar, Turanilere Asya kıtasında yaşayan kavimlerden Çinlileri, Hint Çinlilerini, Japonları, Finleri, Osmanlıları, Tatarları, Kırgızları, Kazakları, Kalmukları, Tunganları dahil etmiştir. Yafes ve Sam Kompleksi. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'a göre doğru ve kusursuz bir insan olan Nuh'un Yafes, Sam ve Ham adında üç oğlu bulunmaktadır. Tevrat'ta ve İncil'de konu edildiği üzere çiftçilik yapan ve diktiği bağdan elde ettiği şarabı içerek sarhoş olan Nuh, çadırının içine çırılçıplak uzanmış ve babasını bu durumda gören Ham dışarı çıkıp gördüklerini iki kardeşine anlatmıştır. Yafes ve Sam bir giysiyle babalarının üzerini örtmeye çalışmış ve bunu yaparken ona bakmamışlardır. Ayıldığında küçük oğlu Ham'ın kendisine yaptıklarını hatırlayan Nuh, onu lanetlerken Yafes ve Sam için güzel dualar etmiştir. Yafes ve Sam kompleksi, gazetecilerin gerçekliği tüm çıplaklığıyla yazıp yazmamaları gerektiğine ilişkin tartışmalarda otosansürü, diğer bir ifadeyle göz kapatma tavırlarını tanımlamaktadır. Bu bağlamda Yafes ve Sam kompleksi, olaylara dışarıdan bakma ve onlardan söz etme güçlüğü ya da bu kapasiteden yoksun olmak anlamına gelmektedir. 1968 yılında Vietnam'da gelişen My Lai katliamının ardından Amerika'da açılan davalarda olayın tanıklarının aylarca suskun kalmaları Yafes ve Sam kompleksinin en önemli ve çağdaş örneklerindendir. Birçok kaynakla teyit edilen bilgiler. Mu ülkesi Pasifik Okyanusu'nda Amerika ile Asya arasında yer almış büyük bir kıtadır. Merkezi Ekvator'un biraz güneyine düşer. Toprakları bugün hala su üzerinde kalmış bulunan bazı kara parçalarını da içine almaktadır. Büyüklüğü yaklaşık doğudan batıya 9500, kuzeyden güneye de 4800 kilometre civarındadır. Pasifik Okyanusu'na tek tek ya da gruplar halinde dağılmış kayalık adaların tümü bir zamanlar Mu kıtasının birer parçasıdırlar. 12 bin yıl kadar önce meydana gelen çok büyük depremler Mu'nun batmasına sebep olmuştur. Cayır cayır yanan bir girdaba dönüşerek Pasifik'in derin sularına gömülmüş, böylece bu bölge büyük bir uygarlığın ve 60 milyon insanın mezarı haline gelmiştir. Paskalya Adası, Tahiti, Samoa Adaları, Cook Adası, Tonga Adaları, Marshall, Gilbert, Caroline, Mariana, Hawaii ve Marquez Adaları sessiz bir mezarın bekçileri gibi bu büyük kıtanın hüzünlü parmaklarını andırır. Bu büyük kıtanın varlığı şu kaynaklar tarafından onaylanır. Naakal tabletleri, Hindistan, Çin, Burma, Tibet ve Kamboçya'da bulunan kitap, el yazması, yazıt ve efsaneler. Yucatan ve Orta Amerika'da bulunan eski Maya, kitap, yazma, sembol ve efsaneleri. Pasifik adalarında bulunmuş kalıntı, yazıt, sembol ve efsaneler. Meksika'da, Meksiko City yakınlarında bulunmuş taş tabletler. Kuzey Amerika'nın batı kısmında bulunmuş mağara adamlarına ait yazı ve çizimler, eski Yunan filozoflarının kitapları, eski Mısır'a ait kitap ve yazmalar, tüm dünyaya yayılmış efsaneler. Bu deliller Kayıp Kıta Mu adlı kitapta detaylı olarak sunulmuştur. Buna göre bir zamanlar Pasifik Okyanusu'nda Mu ülkesi denilen büyük bir kara parçası bulunuyordu. 200 bin yıl kadar önce insan yeryüzündeki macerasına bu büyük kıtada başlamıştı. Mu ülkesiyle kutsal kitapta geçen Aden bahçesi bir ve aynı ülkeydi. Hem Naakal hem de Meksika tabletleri insanın özel olarak yaratılmış olduğunu açıkça gösterirler. Aynı zamanda tüm diğer yaratıklardan ne şekilde ayrıldığını da gösterirler. Yaratılışın öyküsü her iki tablet takımında da kutsal kitap öyküsüne çok benzer biçimde verilmiştir. Mu'nun yok oluş döneminde bu ülke halkı son derece gelişmiş, yüksek bir medeniyet düzeyinde bulunmaktadır. Bilim konusunda günümüzden hayli ileridedirler. Buna hiç şaşmamalı. Onlar 200 bin yıllık bir deneyim ve gelişimin sonuna varmışlardı. Biz ise 500 yıllık bir iddiada bile bulunamıyoruz. Kadim Doğu imparatorluklarının büyük medeniyetleri, Hint, Mısır, Babil ve benzeri, sona eren, Büyük Mu uygarlığının sönmekte olan közlerinden başka bir şey değillerdir. Onun çocuklarıdırlar ve anne şefkatinden yoksun biçimde yaşayıp ölmüşlerdir. Eskiler, kendilerinden sonra gelecekler için de bilgece ve düşünceli davranmışlardı. Kil ve taş üzerine yazılmış, yok edilmesi olanaksız belgeler bıraktılar. Bu bilgelik, Plutark'ın kaydettiği şekliyle, Suçi rahibi Sais'in Yunanlı Solon'a aktarımında dile gelir. Bu yazıtlar kırık döküktür, birçoğu da kayıptır. Ancak eskiler arasında evrensel oldukları için bunların kırıntı ve parçaları dünyanın dört bir yanına yayılmış haldedir. Yan yana getirildikleri zaman birbirini büyük ölçüde destekler ve bunları bir araya getirerek yeryüzünün ilk büyük uygarlığının harikalarını yeniden keşfetme yolunda bir başlangıç yapmamız mümkün olur. Kitabın sonu 27 Mart 2017 sayfa 167.